SBS Türkçe ilesiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus mevkidaşı Putin arasındaki toplantıdan İdlib'de ateşkes kararı çıktı. Avustralya'da federal hükümet ekonomiyi canlandırmak için halktan harcama yapmasını istiyor. Avustralya'da koronavirüslü hasta sayısı 50'yi geçti. Sydney'de bir lise bir günlüğüne kapatıldı. Günlerdir beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında Moskova'da yapılan zirveden İdlib'de ateşkes çıktı. Putin ve Erdoğan 5 saat 40 dakika süren toplantıdan sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Bu süreçte bölgede bulunan Rus güçleriyle koordinasyonu sıkı tutmaya özen gösterdik. Rejimin doğrudan askerlerimizi hedef alan saldırganlığı sebebiyle yaşanan üzüntü verici hadiselerin ardından İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bugün Moskova'da Rus mevkidaşım ve ekiplerimizle bu konuyu enine boyuna konuştuk, değerlendirdik. Rusya ile aramızdaki işbirliği ruhu, bugüne kadar Suriye'deki ihtilafa son verilmesine yönelik uluslararası çabalara emsalsiz bir katkı sağlamıştır.
Putin de anlaşmanın Suriye'de kalıcı bir barışı sağlayacağını umduğunu söyledi.
Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой.
I hope that these agreements will serve as a solid base for a ceasefire in the Idlib de-escalation zone. We'll end the suffering of civilians.
Umarım bu anlaşmalar İdlib çatışmasızlık bölgesinde kalıcı bir ateşkesin sağlanması için güçlü bir temel olur, diyen Rus devlet başkanı, ayrıca insani drama da son vermesini ve Suriye'deki taraflar arasında barışa yönelik gelişmeye ön ayak olmasını istediğini belirtti. Resmen bu sabah saatlerinde İdlib bölgesinde üzerinde anlaşılan ateşkes yürürlüğe girdi. Buna yönelik detayları biraz sonra Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümünde dinleyeceksiniz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de ateşkesin derhal başlayıp kalıcı olmasını umduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İdlib'deki duruma dair Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. Türk hükümeti bizden bazı taleplerde bulundu. Şu an tüm bu talepleri değerlendiriyoruz. Savunma Bakanlığı ekibiyle beraber bölgedeki şiddetin azaltılması ve bu büyük insani krizin durdurulmasının en iyi yolunu araştırıyoruz şeklinde konuştu. Anlaşmadan önce Türkiye Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada İdlib'de en son saldırıda iki askerin hayatını kaybettiği ve üçünün de yaralandığı açıklandı. Anlaşma sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynakları Anadolu Ajansı'na verdikleri bilgide sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellememe kararında bir değişiklik olmadığı, çünkü Avrupa Birliği'nin 2016 anlaşması kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı belirtildi. Avustralya'da federal hükümet halktan ekonomiyi canlandırmak için harcama yapmalarını istedi. Başbakan Scott Morrison, ekonomik krizin kapıda olduğu fikrini reddetse de uzmanlar yangınlardan sonra koronavirüsün ekonomik büyümeden en az %0.7 sileceğini düşünüyor. Federal hükümetin yakınlarda ekonomiyi canlandırmak için bir paket açıklaması bekleniyor. Yardım paketi özellikle koronavirüs ve yangınlardan etkilenen sektörleri hedefleyecek. İçişleri Bakanı Peter Dutton, 9. kanala verdiği röportajda insanların kendilerini evlerine kapatmasının ekonomiye kötü etkisi olacağını söyledi.
It is a huge issue. It is a big blow to the economy and as the Prime Minister's pointed out, we want to provide financial support, but I think it's really important to point out we've got to have put this into perspective. So
olayın ciddi olduğunu belirten Dutton, Başbakanın belirttiği gibi hükümetin mali destek vermek istediğini ancak böyle bir dönemde restorana gitmenin ve yerel işletmeleri desteklemenin öneminin altını çizdi. İnsanlar evlerinden çıkmazsa ekonomik etkisi çok daha kötü olacak diye konuştu. Şimdiye kadar Avustralya'da toplam 53 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. 2 kişi de hayatını kaybetti. Sydney'deki Epping Erkek Lisesi bir 11. sınıf öğrencisinde koronavirüs çıkınca bugün için okulu tatil etti. Kuzey Sydney'deki huzur evini ziyaret eden 17 çocuk da testten geçiyor. Queensland'de 2 kişide daha hastalığa rastlandı. Güney Avustralya'da da yerli Anajou bölgesine giriş yasaklandı. Tazmanya'da da koronavirüs için adanın kuzeyinde özel klinik açıldı. Dünya Sağlık Örgütü ise bazı ülkelerin gerekli önlemleri almadığını iddia etti. Hastalanan 97 bin kişiden 3.300'ü hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı Tedros Ghebreyesus, bazı ülkelerde hastalığa karşı önlem alacak siyasi irade yok diye konuştu.
We are concerned that some countries have either not taken this seriously enough or have decided there is nothing they can do. This is not.
Bazı ülkelerin durumu yeterince ciddiye almadığını veya yapacak bir şey olmadığına karar verdiklerini söyleyen Tedros, bunun bir test olmadığını ve teslim olma zamanının şimdi olmadığını belirtti. Zaman elinizdeki tüm kaynakları hastalığa karşı seferber etme zamanı diye konuştu. İran ve İtalya'da okul ve üniversiteler kapatıldı. İtalya'da bir günde 41 kişi öldü. Ülkede toplam ölüm sayısı 148. Hindistan'da da dini festivaller iptal edilmiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise yetkililer vatandaşlarına yurt dışına gitmeme uyarısında bulundu. Britanya ve İsviçre'de de ilk ölümler gerçekleşti. 3 Mart'ta Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Singapur uçağındaki yolculardan birinde koronavirüs çıkmasından sonra alınan bilgilere göre yolcu Fransız vatandaşı ve İstanbul'dan transit geçmiş. Resmi açıklamalara göre Türkiye'de henüz koronavirüs vakası yok. Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan Adalet ve Kalkınma Partili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde 3 kırık olduğu ve bu yüzden de ameliyata alındığı bildirildi. Öte yandan Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylediği sözler hakkında açılan soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebi meclise gönderildi. Türkiye'de Oda TV haber sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılıç'ın tutuklanmasından sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun siteye erişim yasağı getirdiği ortaya çıktı. Ayrıca Oda TV'nin genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan da ifade vermeye çağrıldı. Sessiz sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV'ye ulaştı başlıklı haber nedeniyle soruşturma yürütülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yılki başkanlık seçimlerinde demokratların adaylarını belirleme süreci kolaylaşmış durumda. Donald Trump'a karşı demokratları temsil edecek aday ya eski başkan yardımcısı Joe Biden ya da Vermont senatörü ve demokrat sosyalist Bernie Sanders olacak. Massachusetts senatörü Elizabeth Warren, ön seçim yarışından çekilen son aday adayı oldu. Warren adaylığı kazanamasa da kampanyasının yararlı olduğuna inanıyor. Hayatımın en büyük onuru diyen Warren, 10 yıl önce üniversitede hocayken Amerika'nın sorunları ve nasıl düzeltileceğini anlatıyordum dedi. O dönem kimsenin kendisini dinlemek istemediğini ancak şimdi aynı şeyleri milyonlara anlatma fırsatı bulduğunu belirtti. Birkaç yıl önce konuşulmayan %2'lik servet vergisi veya evrensel çocuk bakımı gibi fikirlerin artık herkese konuşulduğunu belirten senatör, bu fikirlerin artık uygulanabilir olduğunu da söyledi. Warren henüz karar vermese de Sanders ya da Biden'dan birini destekleyeceğini de açıkladı. Britanya'da bir mahkeme Dubai emiri 70 yaşındaki Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un iki kızını kaçırma emri vermekten suçlu buldu. Ocak'ta alınan bu kararın kamuya açıklanmamasını isteyen emirin talebi Britanya Yüksek Mahkemesi'nce reddedildi. Ayrıca emirin 45 yaşındaki eski eşi Prenses Haya'ya karşı da bir baskı kampanyası yürüttüğü açıklandı. Başka bir evliliğinden olan iki kızını da zorla Dubai'ye götürdüğü belirtildi.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.